Ayrım 3.
Sayfa 28. Benim çetrefil siyasete aklım ermez. Gazeteciyim ben. Duyduğumu, gördüğümü yazarım. Yediğim ekmeği, aldığım parayı çalmamış olmam için doğruyu duymak, gerçeği görmek zorundayım. Ben sustum mu korkuyorum demektir. Çirkin olan bu. Ama bugün fıkrasını yayınladığımız adam iki haklı çıkması, üç yerinde tenkidi yüzünden yarın cezaevini boylayacak olursa korku düpedüz içime girmiştir. Evini barkını düşünmek herkesin boynunun borcu. Kim ardında iri iri hıçkıran ana gözleri, bütün bütün ufalmış çocuk avuçları koyup sonu adam akıllı şüpheli bir serüvene atılmak ister. Ben işsiz kalmamalıyım, ben işimi namusumla gördüğüm için belaya çatmamalıyım. Beni dokuz köyden kovmamalılar. Ragıp önündeki klişelere dibi delik, içi boşalmış gözlerle bakıyor. Bıyıkları sanki daha kararmış, içindeki korku, telaş ve merak karması anaforun daha altlarında bir yerde, Mahmud'un kim bilir ne zaman hangi tartışma gecesinde söylenmiş baldır küldür sözleri. Sen bir iki seçimle her şeyin küt diye yoluna gireceğini mi sanıyordun? Yok be Ragıp, asıl çekişme bundan sonra başlayacak. Bu gelenler gidenlerden farklı olmadıkları, hatta belki daha kötü oldukları için bütün ettikleri vaatlerin altından kaymak isteyeceklerdir. Bak göreceksin nasıl bütün kuvveti avuçlarına almaya uğraşacaklar. Sen ben karşılarına dikilmezsek bunca gayreti, bunca bir iyimserliği harcamış olmaz mıyız? Öbür tarafta avukat Sadık, gazetenin sahibi ve başyazarı Hüsnü Faik'le uzadıkça uzayan, dolaştıkça dolaşan bir tartışmayı bağlamaya çalışıyor. Masanın üzerinde karmakarışık o günkü gazeteler, Cumhuriyet, Hürriyet, Dünya, Vatan, Yeni Sabah ve birlikte etrafı kırmızı kalemle çevirmiş bir fıkrayı göstererek. Sizin gazetenize diyor, böyle bir zamanda bu fıkranın çıkmış olması göğüs kabartıcı bir şeydir. Sizi şerefimle temin ederim ki bu böyle üstadım. Hem Necdet Yıldız'ını kaleme alırken nihayet sizin çizdiğiniz istikameti göz önünde tutmadı mı? Aynı kanaatte değil misiniz siz? Yazının bugün adli bir takibata mevzu teşkil etmiş olması mücerret, fikri ve siyasi kıymetini azaltmaz ki. Benim anlayamadığım nokta sizin endişeniz, aşağı yukarı 20 yıldır tanışırız bu müddet zarfında hiçbir vakit. Ben, baş muharrir Hüsnü Faik, kendimi daha eski tanırım. Bildiğim kadarıyla sözünü sakınmaz, memleketini ve hürriyetini seven bir adamımdır. Gazetemi yıllarca türlü musibete karşı durup, türlü teşebbüsat-ı hainaneyi kıvırıp bükerek çıkarmış, hiçbir an hiçbir sebepten eğilip bükülmemişimdir. Yeni nesiller cumhuriyetçi olmanın manayı hakikisini layıkıyla ihata edemiyor. Öyle meşhum devirler oldu ki bu ülkede cumhuriyetçilik düpedüz kahramanlıktı. Biz o zaman da cumhuriyetçiydik, o zaman da hakimiyeti milliyeye taraftarıydık. Sonra rica ederim 1945'e diktatörlüğe ilk baş kaldıran gazetelerden birisi de Birlik olmadı mı? Peki Sadık Bey kardeşim, siz ya Necdet, Mahmut veya İrfan, nasıl olur da beni benim gibi bir hürriyet mücahidini korkaklıkla itham edersiniz? Ben mi korkağım? Hayır, asla. Ben nihayet teenni ile hareket ediyorum. Bu da hakkı tabiindir. Bunca yıllık maziyi olan muhteber bir gazeteyi, macerayı atamam. Babali eski Babali değil, her şey değişiyor. Matbuat, matbuatın karakteri ve fonksiyonu, her şey. Dün gazeteyi sattıran baş makaleydi. İçinde askeri iki fikir yazısı bulunmayan bir gazete çıkarmaktan hicap duyardık. Bugün gazetelerimizden baş makaleyi sepetlemeye uğraşıyoruz. Bu buhran içinde müstehcen neşriyata, din istismarına, adi magazinciliğe düşmeden, resmi ilan temini saadetinde, gazetenin haysiyetini iki paralık etmeden birliği yaşatabilmek ne demektir? Bunu düşünüyor musunuz? Biz bir kere fikir ve aksiyon gazetesi kalmak istemekle kendimizi tehlikeye atıyoruz. Ayrıca muhalefeti taşkınlığa vardır, bir de bu taraftan gazetenin hayatıyla oynamaya hakkımız var mı? Diyorsunuz ki Necdet'in fıkraları, Mahmud'un yolsuzluklar mevzuundaki neşriyatı, hakiki gazetecinin icabatı asliyesindendir. Kabul ederim fakat avukat Sadık ne kadar yaşanırsa yaşlansın, kısa kıvırcık saçlarına ne kadar ak düşerse düşsün, gözleri daima çocuk. Hep bir takım yaramaz ışıklarla dolup taşıyor. Her hareketinde ancak çocuklarda görülen bir canlılık, bir kıpırtı. Uzun aralıklı eğri ve doğrularla değil, kısa ve kesik, birbiriyle kesişen hatlarla çizilmiş sevimli fakat inatçı bir itiraz. Anlatamadım galiba. Meselemiz sizin korkup korkmamanız, hatta gazetenin hayatı meselesi değil. Meselemiz, arz edebiliyor muyum, tarihi bakımdan en doğru düşünceyi savunup savunmayacağımız. Hatta şöyle diyeyim, risklerine rağmen savunup savunamayacağımız. Şimdi şiddet temayüllerine karşı, şahıs ve zümre tahakkümüne karşı hakimiyeti milliye esasına müstenit demokrasiyi mi teklif ediyoruz? Etmeliyiz. İrticaya karşı batılı bir yaşama şeklini mi teklif ediyoruz? Etmeliyiz. Madem ki birlik neşir hayatı boyunca bunların müdafasını deruhte etti, etti, basıldı, aldırmadı, mahkemeye verildi, kapatıldı, yılmadı. Yine de vazifesine devam etmeli. Siz mütarekeden bu yana daima iş başındaydınız, yine de öylesiniz. Ufacık bir fark görünüyor yalnız. Evvelce mesuliyetinizi endişesiz taşıyordunuz, halbuki şimdi endişeleniyorsunuz. Şartlar eskisinden daha ağır olmadığı halde, her girdiğiniz cidalden muzaffer çıktığınız halde. Sustu, özür dilermiş gibi usulca ilave etti. Anlayamadığım bu. Hüsnü Faik beyaz kaşları alnına yükselmiş, gazetelerin üzerine eğildi. İçinden çok gizli bir yerinden, yoksa diye düşündü, çok mu ihtiyarladım? Sonra aynı şeyi birkaç saniyede 1 milyon kere düşündü. Ansızın avukat Sadık Bey'e müthiş bir şekilde hak vermeye başlamıştı. Kendisi müdafaasız, aciz ve yenilgiye uğramış hissediyordu. Avuçlarında uzayıp giden ince ve soğuk bir ter, yazıhaneyi kıvamlı bir sıvı gibi dolduran sessizliğin ortasına limandan çıkıp gelen özlemlerle dolu bir vapur düdüğü. Avukat Sadık geçen gece Mahmud'un dediklerini hatırlıyor. Patron mücadeleyi genişletmek zevkini kaybetti. Benim anladığım bu. Karşı tarafın kendisine bıraktığı sahada gidip geliyor. Onların izniyle, onların izin verdiği kadar. Buna da teenni diyor. Bana sorarsanız muhalefetin evcilleştirilmesi bu. Bizi kendilerine göre terbiye etmek istiyorlar. Oysa biz yeni bir terbiyeyle geliyoruz. Sonra Necdet'in parlak dişleri büsbütün aydınlatarak söylediklerini, Allah Allah, hapse girecek olan ben değil miyim? Bir kere kalem erbabı içeri düşmeye başlamasın, sonu çabuk gelir boyunun. Hiç mi tarih okumamışlar? Hüsnü Faik artık o bahsi açmıyor. Son aylarda kim bilir kaçıncı defa olarak bir iç yetersizliğin üzerine aldığı görevi yerine getirmesini zorlaştırdığını fark ediyor. Baş makalesinin tasihini yaparken aklı hep başka yerde, hep heyecanlı anlarında olduğu gibi. Ben diyor asker çocuğuyum, eski kuvayi milliyeciyim. Ya da ağır ağır gizli gizli çok mu ihtiyarladım diyor. Ötede radyoculardan biri Ragıp'a ikiye katlanmış bir kağıt getiriyor. Fransız kabinesi düştü. Aşırı solcular, solcular ve merkez partileri hükümet aleyhinde oy verdiler. Fransa'da yeni kabine buhranı başlıyor. Ragıp haberi okur okumaz klişe arşivini aradı. Çabuk bana Fransız başbakanının bir klişesini bulup gönderin. Pire gibi ama pire gibi. Ellerini cebine soktu, haberi almadan bir daha okudu. Fransız kabinesi düştü. Aşırı... Kafasını başka bir şey kurcalıyordu. Yarın Necdet'i tevkif ederlerse yeniden 1946. Cumartesi. Telefonda Niko'nun kayıp sesi. İbrahim Bey, Napoli'den konuşmak istiyorlar sizinle. Camlarda sarsıla sarsıla yağmur. İbrahim ağır buldok yüzünü yukarıya kaldırıyor öteki sesiyle. Mordohay diyor, ince fare dişleri sabırsız parmaklarıyla. Mordohay, fındık kabuğuna bile girsem peşimi bırakmayacak. Elini alnından geçiriyor, ıslak, sarsıntılı bir yağmur öylesinde İstanbul'da neden böyle acı acı terlediğine şaşıyor. Telefonda uzaklaşıp yakınlaşan ıslıklar, uzak ve yarım İtalyanca ve Fransızca konuşmalar. Farkında olmadan akıcı bir İtalyanca'ya takılıyor. Birdenbire Napoli. Mordohay'ın yazı masasında yayvan ve geniş beyaz şarap bardağında ıslanmış kirazlar. Mordohay'ın sabırsız elleri. Şaka mı ediyorsun İbrahim? Tam zamanını buldun. Olmaz böyle şey. Gaetano ile konuştum. Eğer para dümeniyse diyor 3000, 3000, 4000, 4000. Daha ne olsun kuzum, sana ayrıca mektup yazdı. İbrahim'in cevabı kısa ve kesin. Hayır Mordohay. İyi ama iki gözüm. O kadar. Beyhude uğraşmayın. Beyhude uğraşmayın Gaetano. Yine pazarlık. Hem bu defa daha aşağıdan, daha bayağı, daha çamurlu bir pazarlık. Haydi diyelim ki 5000 olsun. Ayda 5000 temiz para. Her türlü masarif bizden. Çocuk olma be. Bak ben sana söylüyorum. Ayda 5000 temiz para. Çocukluk etme. İstersen 100000 olsun. İş parada değil. Bu benim doğrudan doğruya içime ait bir mesele. Bak nasıl doğrudan doğruya ve içime. Ben istersem sizi ve el birliğiyle kurduğumuz örümcek ağını bir kenarda bırakır, içimde uğuldayan bir meselenin halline girişebilirim. O kadar. Yakamı bırakın benim. Ellerinizi silin de unutun. Telefonu kapatınca bir zaman kendisi yerli yerinde, odasında geniş ve yaylı koltuğunda bulamıyor. 3 dakikalık bir Napoli konuşması, kulaklıkta hınzırca vızıldayan ıslıklar, nasıl becermişse becermiş, zamanın ve uzayın özünü ve anlamını değiştirmiş. İbrahim beyazı bol gözlerini büyük büyük açıyor, oteldeki odasını aşağı yukarı Napoli'den, Mordohay'ın bürosundan seyrediyor. Mordohay yanı başında, bir türlü sığışamadığı koltuğunda sanki. Sabırsız fare dişleriyle Yahudi tırnaklarını kemiriyor ya da beyaz şarapta ıslanmış kirazların üstüne. Venedik storlar arasından pırıltılı 4-5 pala gibi ansızın düşen sımsıcak bir güneş. Bunu onlara nasıl anlatacağım? Düne kadar anlaşıyorduk. Çünkü aynı dili konuşuyorduk. Dünden bu yana konuştuğumuz dil değişti. Anlaşamıyoruz artık. Onların söyledikleri bana işlemiyor. Benim söylediklerim onları tutmuyor. Boşluğa konuşuyoruz. Anlamaya ve önlemeye çalışacaklarını olduğu gibi kabul edebilseler, tut ki öldüm. Yağmurun sarsıntısı tekrar meydana çıkıyor. Daha kuvvetli, daha da küstah. Elini kolunu sallayarak düşüncelerini bir karga sürgüsü gibi dağıtıyor. Bundan ötesi düzensiz, kopuk kopuk, eğri büğrü duygular, gizli, anlaşılmaz çağrışımlar, iç hesapları. Mordehai bu gece uyuyamaz, imkanı yok. Ya da yağmuru odadan kovabilmek için bir müzik lazım, okkalı bir müzik. Handel mi olur, Bach mı olur, ne bileyim. Ya da 47 Eylül'ünde Napoli'de ikimiz... İbrahim oturduğu yerde iri ve ağır, buldok suratında yuvarlak gözleri beyaz beyaz parlıyor. Yüzünün genişliği, vücudunun hantallığı, çizgilerini iyice silmiş, zaten gizli bir mahzunluğu bütün gün sıkılıyor, gözden kaybediyor. İşte böyle, dişlerinin arasında yaprak cigaraları tüten mahzun bir İbrahim. Bitişik odada yere bir şey düşürdüler, bir şey daha düşürdüler. Önce ağır kof bir gürültü, devrilen bir koltuk, halının üstüne savrulan bir sandalye gürültüsü, arkasından duvara çarpıp tuz parça dağılan bir sürahinin zil zurna gülüşü. İbrahim asıl bu ikincisini işitti ve artık hiçbir şeyle ilgilenemeyeceğini dakikasında anladı. Şimdi onu bitişikteki gürültüye çekiyordu. Duvarın arkasına yırtık, sinirli ve çapraşık bir erkek sesi, yağmurda bir otel öylesinde muslu kırıltılarının, zil çınlamalarının dışında yalnız olmadığını, başka insanlarla acı ve tuzlu bir kaderi bölüştüğünü bu sesle birlikte bir kere daha duymak. İnadına yapmıyor musun, inadına, ha? Söyle, evet de. Beni çileden çıkarmak, küçük düşürmek için mahsus yapmıyor musun? Evet desene, söylesene be. Peki ama kiminle konuşuyor? Belki de bir kadın, belki değil, muhakkak bir kadın. İbrahim burun deliklerinden sarımsı ve ağır pro dumanları salıveriyor. Yağmurun ve içinin karanlığını aralayıp bitişikteki çekişmeyi ve bu çekişmenin insanlarını kuruyor. Daha dün boşalmıştı bu ada, kimseler kalmamıştı. Geceleyin tutulmuş demek. Birbirini doğraya doğraya yaşamaya çalışan bir kadın ve bir erkek tarafından tutulmuş. Mordehai oralardan telefon kablolarını kemirip benim kulağıma dola dursun. Burada burnumun dibinde bilmediğim bir kadın, bilmediğim bir adam, yine ve hiç bilmediğim bir kozu paylaşıyorlar. Bana gelince gariptir, bu defa ben bütün kozların dışındayım. Daha doğrusu bu defa benim kozum yalnızca bana ait, kimseyle paylaşılmayacak bir koz. Tekrar sağır ve kof bir gürültü, tekrar kadının ciddi, kararlı fakat bir türlü anlaşılamayan sesi. Erkeğin delik deşik küfürleri, kavga ettiklerine şüphe yok, erkeğin sesi yükseliyor. Kime güveniyorsun peki sen? Bana inanmıyorsan, güvenmiyorsan söyle bakalım, kime güveniyorsun, inanıyorsun? Dürneve mi, yoksa Uysal'a mı? Ha ha, eğer ben olmasam bunlar çiğ çiğ yerdi seni derini yüzü. Eğer o olmasa, kim peki o? İbrahim ister istemez duyduğu sese göre bir adam uyduruyor, sıska ve uzun. Saçları lüzumundan fazla düz tarak tutmuyor, konuşurken de başını salladıkça ip ip yüzüne dökülüyor. Yanakları çökük, lacivert bir elbise giymiş, kruvaze. Sık sık çarmıha giriliyormuş gibi kollarını iki yanına açıyor ve o zaman birden İsa'ya benziyor. İncecik bir de kelebek kravat. İbrahim sonra ötekini tasarlamaya çalışıyor fakat nedense kafasında çizmeye çalıştığı kadın bir türlü belirli bir yüz, bir renk kazanamıyor. Fena halde silik bir gölge gibi hacimsiz ve akıcı çırpınıp duruyor. Bu arada yine Niko ile telefonda buluşuyorlar. Saat 1'e geliyor İbrahim Bey, yemeğinizi yukarı mı gönderelim yoksa ineceksiniz? Göndermeyin Niko, iniyorum. Gulaş seversiniz. Kim sevmez, yanında siyah birayla biliyorsun. Kapatmadan deminden beri içinde kendiliğinden düşünüp verdiği bir kararı aşağıya tekrarlıyor. Niko diyor, beni telefonla arayan olursa dışarıdan, burada yoğum, anladın mı? Oteli terk ettim ve adres bırakmadım. Niko gülüyor. Ya diyor, Napoli'den ararlarsa İbrahim Bey. Yine yoğum Niko, asıl o zaman yoğum. Baş üstüne. Ha, bir de mektup gelecek İtalya'dan benim adıma, onu yok diye çevir, adres bırakmadım ve gittim. Yılların verdiği alışkanlıkla Niko'nun aklından geçen her ihtimali çıplak bir saniye aydınında hesaplayıp uydurma bir sebep dolduruyor. Anlarsın sen bu işleri Niko, bir kadın sevmiştim zamanında, şimdi ayağıma dolaşıyor. Niko bir daha gülüyor telefonda, daha içten bir gülüş. Anlarım İbrahim Bey diyor ben bu işleri. Oysa yemeği unutmalıyım, ne yapıp yapıp Mordehai'yle, yağmurun küstahlığıyla, bitişikteki çekişmeyle oyalanmalı, yemeği unutmalıyım. Şişmanlıyorum, fevkalade rahat ve kolay şişmanlıyorum. Vücudumun her tarafında her gün yeni yeni ve yumuşak yumuşak etler, yağlar peydahlanıyor. Belim kalınlaşıyor, yanaklarım sarkıyor, hantal bir adam oldum, şişman ve hantal. Hiç değilse görünüşüm bu, kafamda tasarladığım hareketleri bir türlü tasarladığım hızla ve tasarladığım şekilde gerçekleştiremiyorum. Daima ağır, daima aksak, elimin kolumun, ayaklarımın hareket imkanları ölü bir noktada duruyor. O noktadan öteye hareket ve hız sadece içimde tasarı olarak kımıldayabiliyor. Dışında ise asap bozucu bir pelte yumuşaklığı ve hareketsizliği. Evet, gulaş, iri iri ve temiz sarı patatesler, salçanın şarap mı ne kokan kırmızı aydınlığı, kalın camlı bardaklarda bir su aygırı gibi ihtişamla Işıldayan siyah bira, köpük köpük, ıslak yeşil bir salata, cilalı siyah zeytinler de düşünülebilir. Beyaz kolalı örtüler üstünde bir çatal bıçak ve tuzlu kalabalığına katılıp karın doyurmanın, boğaz ıslatmanın utandırıcı hazzı. Bunu unutmak, bundan vazgeçmek benim için ne kadar zor. Bütün bir hayat programını bir çelmede yıkıp başka bir hayat programı düzenlemeye kalkışabiliyorum da, bir sabah kahvaltısı etmemek, bir öğle yemeği atlamak yoluna giriştiğim bütün meydan savaşlarını it gibi kaybediyorum. Gelsin ondan sonra yol üstündeki aynalardan utana utana kaçmalar. Öğle sonlarını gavur eden şişmanlıyorum. Neden yine bir domuz gibi tıkındım pişmanlıkları? İşin kötüsü gerçekten kilo alıyorum. Gerçekten ve inkar kabul etmez bir şekilde şişmanlıyorum. Oysa benim için bu gövdenin içimi, ben 18 yaşımdan 25 yaşıma kadar tığ gibi bir çocuktum. Gayet rahat yüzer Greco-Roman çalışırdım. Benim 18 yaşım. Yemeğe inmek üzere dışarı çıkar çıkmaz bitişik odanın kapısına bakmadan edemeyecek. Yarı yarıya merak ve alışkanlık. Üstelik kapı ardına kadar açık unutulmuş. Odada aynı yağmur karanlığı. Halının üstünde pırıl pırıl cam parçaları devrilmiş, bacakları yukarıda iki sandalye. Yalnız musluktan inatla lavaboya dökülen suyun ıslığı duyuluyor. Açık bırakmışlar. Birini mi aramıştınız? İbrahim kadını görmemişti. Sesini duyunca şaşırması lazımdı. İbrahim olduğu için şaşırmadı. Sesini içine sindirdi, ufaladı ve eritti. Gözleri halının üzerinde titreşen cam parçalarında usulca, "Hayır," dedi, "bundan sonra arayacağım." Yemeğini unutmuştu. Şimdi yeniden ürkütücü bir neon aydınlığı ortasında Mordahay'ın yazıhanesini, şarap bardağında ıslanmış kirazları görüyordu. Omuzlarıyla manası iyice anlaşılamayan bir işaret yaptı. "Musluğun," diye sordu, "böyle akıp durması şart mı?" Halbuki kadın onun gelmesiyle musluğun bir köşede kendi başına akıp durmasıyla doğrudan doğruya ilgili değildi. Koltuğuna gömülmüş, başını arkasına vermişti. Gözleri kapalıydı. Bir eliyle omuzunu tutuyordu. İbrahim'e cevap vermedi. Belki lüzum görmedi, belki kim olduğunu bilmediği bu iri yarı yabancının bir an önce defolup gitmesini, kendisini yoğunluğu ve sıkıntısı gittikçe artan yağmur karanlığı içinde odasında yalnız bırakmasını bekliyordu. İbrahim musluğu kapadı, ıslık kesilir kesilmez başka bir odada bulunuşunu büsbütün yadırgadı. Artık iskarpinlerin altında çıtırdayan cam kırıklarından, bir de daha müthişi ve mükemmeli koltuğunda yorgun bir sfenks gibi oturan, sarışın kadının gizli uğultusundan başka herhangi bir şeyi işitmenin imkanı yoktu. Kadın gözlerini açmadan soruyor, "Daha burada mısınız siz? Git demediniz ki." "Kimseye git veya gel demiyorum, kimisi geliyor gitmiyor, kimisi gidiyor gelmiyor." İbrahim en ağır gözleriyle kadına baktı. Yüzü saçları damla damla ıslak. Yüzünü yıkamış ve kurulamadan oraya gelip oturmuş. Musluğu bile kapamadan. Sağ gözü arada bir hafifçe seyiriyor. Dudakları boyasız ve uzak mavi. "Biraz, biraz. Beni," diyor, "yalnız bırakır mısınız?" Daha uzak bir sesle bir de rica. "Lütfen." İbrahim önce hemen bırakıp gitmeye hazırlanıyor. Tanımadığım bir kadın, boyasız, ay ışığı mavisi bir çift dudak, benek benek ıslanmış bir kraliçe yüzü diyecek ve gidecek. Fakat kadının dövülmüş olması ihtimali içinde birden parlıyor ve gidemiyor. "Size," diyor, "vurdu ha?" Kadın gözleri hala kapalı, başıyla "evet," diyor. Kirpiklerin ucunda parlak damlacıklar, gözyaşları mı yoksa su mu anlaşılmıyor. İbrahim daha yakından, daha sıcak bir sesle, "Size," diyor, "size ha, utanmadan." Sonra "kocanız mı?" diyor, soruyor. Kadın nedense gözlerini açmıyor. Yine başıyla bu defa. "Hayır," diyor, "kocam değil, hiçbir şeyim değil. Bana vurdu." İbrahim işte o arada yağmurun dinmiş olduğunu duydu. Kadın dümdüz taranmış sarı jandark saçları, boyasız yüzü ve kapalı gözleriyle ciddi ve güzeldi. Şakaklarında ve elmacık kemiklerinde çelik mavisi bir renk alan cildi donuk donuk parlıyordu. İbrahim ona kendiliğinden dumanlı bir çift mavi göz yakıştırmıştı. Belki bu yüzden o ıslak fakat parıltısız siyah gözlerini açınca şaşırdı. Biraz da rahatsız oldu. Kadının gözleri yüzünün donukluğunu açmıyor, kapatıyordu. İbrahim elinde olmaksızın öfkelendi. "Bu şişmanlık beni rezil ediyor. Bir fil gibi soluyorum. Vücudumda bel diye bir şey kalmadı. Halbuki ben..." Elleri ceketlerinin ceplerinde, kadına bakmadan, "Biraz kolonyamız olsaydı," dedi, "bileklerinizi ve boynunuzu ovabilseydik ya da ferahlatıcı bir içki, arzu ederseniz ben..." Kadın eliyle odanın içinde bir yeri gösteriyor. Sesi bu defa daha sağlam, daha çatlaksız ve çürüksüz, daha kendine hakim bir kadın sesi. "Orada bir şişe olacaktı, bir de bardak." Zehir gibi gülümseyip ekliyor, "kırılmadıysa." İbrahim bardağı uzatınca, "Siz," diye soruyor, "içmez misiniz?" "Ben yalnızca bira içerim." "Yalnız bira mı?" "Evet, yalnız bira, siyah, bazen de beyaz." Bir anda kendini ıslak bir havlu gibi sırılsıklam tere batmış hissederek yarı mahzun, yarı mütebessim bitiştiriyor. "Onun için böyle şişmanlamış olacağım." Kadının üzerinde lastik gibi gerilmiş, sinirli ve yapmacık bir neşe artık hep gülümsüyor. Yağmurun yağıp yağmaması, İbrahim'in yaz kış siyah bira içerek kilo alması, otelleri öğle üstleri kuşatan gurbet yalnızlığı umurunda mı? İbrahim durduğu yerden onu içine sindiriyor. Deminki çekişmeyi kendi kendine sürüp götürdüğüne, o düz ve ibrişim saçlı adama az önce bulup söyleyemediği en yıldırıcı karşılıkları şimdi bulup söylediğine hükmediyor. Küfretmesini bilir misiniz diye soruyor yüksek sesle arka arkaya erkek gibi. Kadın elbette onu duymuyor, dudakları içkinin çizgisinde. İbrahim, küfretseniz diyor, yürütüyor, açılırsınız. Daha sonra hiç düşünmediği bir şey. Size yardımım dokunabilir mi herhangi bir şekilde? Halbuki hayır, ben hayatımı yeniden ve bambaşka çizgiler üzerinde kuracağım. Böyle bir otel serüvenine bulaşmamalı, bir tepebaşı otelinin iki yataklı bir odasında kim olduğu belirsiz silik suratlı herifler tarafından dövülen bir kadına metelik vermemeliyim. Çekmemeli beni, ben bundan buna benzer nice serüvenden çıkıyorum. Her birisi tehlikeli kokuları, yapışkan ve boğucu zehirleriyle içimin bir köşesini yıllarca karartmış ve kirletmiş. Şimdi ben içimin aydınlığına gidecekken Gayetano'nun Mordahay'ın en önemlisi Seyit Sabri'nin kuyruğunu düğümlemiş, ellerimi ve vicdanımı birdenbire şaşılacak bir kolaylıkla boşaltmışken, bıraktığım yerden ve dakikadan itibaren tekrar eski ve büyük pisliğe bulaşacak mıyım? Beni ilgilendirmez, beni hiç ilgilendirmez. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Hiçbir yardımım dokunmasını düşünmüyorum. Kapıyı açık bulunca girmemeliydim. Alışkanlık, kötü ve kirletici ihtiyat. Hatta keşke yemek yeseydim, yarım kilo daha ağırlaşmak, iki sağlam çizgimi daha bozmak pahasına aşağı inip gulaşım ve siyah biranın başına çökmüş olsaydım. Tek bu yüzü pul pul ıslanmış, gözleri ışıksız siyah, içkisi dumanlı sarışına takılmasaydım. Benim kendi kendime verilmiş bir çözüm, izzet-i nefsime karşı kazanılacak bir bahsim var. İyisi mi uzun etmeden çıkıp gitmeliyim. Hayır, iki gözüm, benim size hiçbir faydam dokunamaz. Dokunması da gerekmez. Ben kendi kendimi saçlarımdan kavramış, seneler önce kaydığım tiksindirici ve bozuk bir çamurdan, çürük bir bataklıktan kurtarmaya çalışıyorum. Benim önce kendime faydam dokunmalı. Önce içimi, gelecek günlerle ilgili olarak kurduğum mutluluk hayallerimi kurtarmalıyım. Affedersiniz, kimseyi rahatsız etmiyorum ya. Bu da kim? İbrahim bütün buldog yüzüyle o yana döndü. Hesapta olmayan bir adam. Kısa bir boy, geniş bir alın, kuvvetli gözlükler. Besbelli, sırılsıklanmıyor. Ayaklarında kalın ökçeli kavuşuk papuçlar. Sesi hiçbir hecede, hiçbir kelimede, bir önceki ya da bir sonrakinden farklı olmayan, hep aynı hiza ve yükseklikte, yavan ve yavaş bir ses. Dudaklarında ve ellerinin kımıldanışında devamlı bir özür dileme hali. Odama çıkıyordum, kapıyı açık görünce... Kadın katı ve kırıcı gülüyor. Yeni geleni bardağıyla İbrahim'e gösterip gülüyor. Tevfik Bey diyor, daima ve her yerde bir gölge gibi böyle sessizce peydahlanır. Belki kendisinden bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Uysal Tevfik derler. Uysal Tevfik, Aysel Hanım diyor, rica ederim. Sesinin tonundan, ağırlığından, hatta kullandığı kelimelerden ne düşündüğünü, bu sözlerin niçin, hangi maksatla söylediğini anlamak müşkül. Ayrıca İbrahim'i en çok tutan kadının adını öğrenmiş olması. Aysel'miş demek. Saçları kıvamlı, sarı gözleri, pırıltısı siyah. Bir otel Aysel'i. Hani o sıska, o ince herifin dövdüğü, bu kısa hareketleri şüpheli herifin kolladığı. Sonra içi sıra bir hesap. Bütün bunlar birbiriyle yakından ilgili, su götürmez.